Durumu hemen hazır hale getiriyorum. Hemen başlayacağız. Hoş geldiniz Antalya İncik Lisesi'ne. Konyaaltı şubesindeyiz. Birlikte toplandık. Bu sıcak günde Rabbin sözüne bakacağız. Dileriz ki Rabbin sözü dediğimiz gibi ağızda değil, sadece kutsal kitapta değil, yüreklerimize işleyecek kadar bize yakınlaşır. Kutsal ruhuyla bizim yüreklerimize, hayatlarımıza işler diye dua ediyoruz. Bu duayla başlayacağız. Fakat bugün Yaratılış 37'ye bakacağız. Ayetlere bakmadan önce, onları sizlerle paylaşmadan önce bu 37. bölüm Yaratılış bölümüne çok uyuyor. Yaratılış bölümüne ne dedik? Bir drama var, aile bölünmesi var, karı koca ilişkileri, kardeşler arasında çatışma ve hep dediğimiz gibi tam bir Türk dizisi sahnesi var burada. Ve bir türlü bitmiyor. Tam böyle umutlanıyorsun, her şey rahata, esenliğe ulaştı diyorsun. Tekrar bir, sanki bir reset atma var. Böyle devamlı tam umutlanıp, bu sefer olacak gibi ya dediğinde olmuyor. Bugün de ona bakacağız. Geçtiğimiz hafta Rabbin sözüne baktığımızda, Rab Beytel'e tekrar çağırmıştı Yakup'u. Döndüler. Rabbin evindeler artık ve Beytel'de Tanrı ile ilişkileri artık derinleşecek. Beytel'deler işte şimdi Tanrı'nın vaadi gerçek olacak. Bu umutla geliyorsun ve belki sizlerde de bu umut vardır. Yaşadığımız dönemde, her dönemde olduğu gibi bence hep bir plan vardır. Yani önümüzdeki yıl ne olacak? 5 yıl sonra ne olacak? 10 yıl sonra ne olacak? Bunu yaparken bir bilgelikle yaklaşırız biz buna. Kurduğumuz bir firma var bildiğiniz gibi, Black Pine Media diye. Onun aracılığıyla hem medya alanında, sektöründe çalışıyoruz ama aynı zamanda Tiranus sayfası için içerik üretiyoruz. Onu ilk başlattığımda benden istenen, daha başlamadan 5 yıllık planın ne? 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? Bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü o 5 yıldaki hedefe ulaşabilmek için bunun bir bedeli olacak. Ne kadar zaman harcaman gerekiyor? Kaç kişi iş alman gerekiyor? Nasıl hazırlıklar yapacaksın ki belki o bir gün gerçekleşir? Fakat aynı zamanda farklı bir şey yapıyor. Bir güzel tarafı var, bir de kötü tarafı var. Çünkü şimdi düşünmeye başladın. Acaba böyle mi olacak? Böyle olur. Bunu yapabilmem için benim şuna şuna şuna ihtiyacım var. Ben oraya ulaşırım. Recep abi biraz daha iyi anlar. Belki bir inşaat tarafından bir plan yaparsın. Ta ki belediye işe dahil olana kadar. Onu yıkarsın, tekrar yapman gereken işler olabilir. Ama bu dünya bize bir şey vaat ediyor. Diyor ki plan yap, o plana sadık kal. Sanki her şey senin kontrolün altındaymış gibi. Sanki dışarıda başka etken yokmuş gibi. Sanki her şey senin elinde ve sen o güce, o kudrete sahipmişsin. Yalanı sana işler. Zamanı geldiğinde o hayal ettiğin, umduğun, dua ettiğin şey gerçekleşmeyince Tanrı'ya dönüp Rab ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun deyip ona baş kaldırırız. Sanki Tanrı bunu vaat etti bize. Bu nedenle dünyanın düşünceleri hayatımıza çok hızlı girer. Buna tepkimiz başarısızlık, Tanrı'nın isteği değil, bizim planlarımızın başarısızlığı olduğunda birkaç tepki veririz. Verdiğimiz tepkilerden bir tanesi kaderciliktir. Alnımıza yazılmışsa olacak. Engelleyemez. Bu acı başımıza geleceği varsa çekilecek bu. Kaçamazsın. Bir bu taraf vardır, bir umutsuzluk vardır o cümlelerin içinde. Çünkü istesen de elinden gelenin en iyisini yap, mükemmel ol. Hem hakikat vardır, doğru, kaçamazsın birçok acıdan. Fakat aynı zamanda çalışsan ne olur, yapsan ne olur? Günün sonunda olacaksa olacak. Bu kadar plan yaptım, boşa gitti denir. Diğer tarafta da hayır, dayanacağız, çabalayacağız, üstesinden geleceğiz. Bazı şarkılarda geçer ya, bizi öldürmeyen şey bizi güçlendirir tabiri vardır. Bir de bu iyimser taraf var. Bir karamsar, kadercilik, bir de iyimser, yaparız, ederiz. Ama biraz şeydir, karanlık bir iyimserdir. Yani o başarısızlığa getirirken de o iyimserlik vardı. Başarısızlıkla son buldu. Acaba bir sonraki nasıl son bulacak? Yaparız, ederiz. Gece uyurken o kendinden eminlik var mı? Başka birilerine bunu anlatırken değil, bu fikri satarken değil. Yalnız kaldığında o emin olma hissi var mı? Bu dolulukla geliyoruz şimdi, Rabbin sözüne bakacağız. Çünkü bu ayetlerde Bu size bahsettiğim şeyler var. Bir baba var, bir aile var. Rabbin vaadini almış bir soy var, bir halk var. Fakat trajedi de var. Bir sapak var. Düz giden bir yol yok. Yol düzmüş gibi geliyor ama yol daha çok böyle. Antalya'dan Kemer'e doğru, Kaş'a doğru giderken o yol gibi biraz daha. Düz otoyol değil de o böyle her an bir sağa sola kaymalar var. Gelin Rabbin sözüne bakmadan önce bir dua edelim. Rab yüreklerimizi açsın. Ya Rab, senin sözlerine bakacağız. Bakmadan önce o başarısızlıklar belki aklımıza geldi. O planlarımız, o hayal kırıklığı ya da kendimizi ikna etmeye çalıştığımız o iyimserlik. Artık neyse ya Rab, biz bu dünyanın çözümleriyle değil, senin çözümlerini merak ediyoruz. Bu dünya çok şeyi vaat etti. Yapamayacağı, gücü olmayan şeyleri vaat etti. Biz de inandık. Ya Rab, lütfen sen bizim hayatımızı değiştir. Çünkü sen bu dünya gibi vermiyorsun. Esenliğini de öyle vermiyorsun, kurtarışını da öyle vermiyorsun. Lütfen senden duyalım. Geçmişin o korkuları, yükü, geleceğin kaygılarını şu an bizden al ki kulaklarımız senden işitsin. Gözlerimiz seni görsün ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Yaratılış 37'de okuyorum. Başından sonuna kadar okuyacağım. Dayanın. Fakat yani dayandıktan sonra çok güzel yerlere ilerleyeceğiz ama biraz uzun bir metin. Yakup babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Yakup soyunun öyküsü. Yusuf 17 yaşında bir gençti. Babasının karıları Bilha ve Zilpa'dan olan üvey kardeşleri birlikte sürü güdüyordu. Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırdı. İsrail Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf'a uzun renkli bir giysi yaptırmıştı. Yusuf'un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusuf'a tatlı söz söylemez oldular. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf, "Lütfen gördüğüm düşü dinleyin," dedi. "Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri, başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?" dediler. Düşlerinden söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. "Dinleyin, bir düş daha gördüm," dedi. "Güneş, ay ve 11 yıldız önümde eğildiler." Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. "Ne biçim düş bu?" dedi. "Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz?" Yani kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu ama bu olay babasının aklına takıldı. Bir gün Yusuf'un kardeşleri babalarının sürüsünü gütmek için Şekem'e gittiler. Şekem'i hatırlıyorsunuz. İsrail Yusuf'a kardeşlerin Şekem'de sürü güdüyorlar dedi. "Gel seni de onların yanına göndereyim." Yusuf hazırım diye yanıtladı. Babası git kardeşlerine ve sürüye bak dedi. "Her şey yolunda mı değil mi bana haber getir." Böylece onu Hebron Vadisi'ne gönderdi. Yusuf Şekem'e vardı. Kırda dolaşırken bir adam onu görüp "Ne arıyorsun?" diye sordu. "Yusuf, kardeşlerimi arıyorum," diye yanıtladı. "Buralarda sürü güdüyorlar. Nerede olduklarını biliyor musun?" "Adam buradan ayrıldılar," dedi. "Dotan'a gidelim," dediklerini duydum. Böylece Yusuf kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotan'da onları buldu. Kardeşleri onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan onu öldürmek için düzen kurdular. Birbirlerine işte düş hastası geliyor dediler. "Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak?" Ruben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canına kıymayın," dedi. "Kan dökmeyin. Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın. Ama kendisine dokunmayın." Amacı Yusuf'u kurtarıp babasına geri götürmekti. Yusuf yanlarına varınca kardeşleri sırtındaki renkli uzun giysiyi çekip çıkardılar ve onu susuz boş bir kuyuya attılar. Yemek yemek için oturduklarında Gilad yönünden bir İsmaili kervanının geldiğini gördüler. Develeri Kitre, Pelesenk, Laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı. Yahuda kardeşlerine, "Kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız?" dedi. "Gelin onu İsmaililere satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü o kardeşimizdir, aynı kanı taşıyoruz." Kardeşleri kabul etti. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar. 20 gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Kuyuya geri dönen Ruben, Yusuf'u orada göremeyince üzüntüden giysilerini yırttı. Kardeşlerinin yanına gelip "Çocuk orada yok," dedi. Ne yapacağım şimdi ben? Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisinin kanına buladılar. Giysiyi babalarına götürerek bunu bulduk dediler. Bak, bak bakalım oğlunun mu değil mi? Yakup giysiyi tanıdı. Evet, bu oğlumun giysisi dedi. Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek. Yakup üzüntüden giysilerini yırttı, beline çul sardı, oğlu için uzun süre yas tuttu. Bütün oğulları, kızları onu avutmaya çalıştılarsa da o avunmak istemedi. Oğlumun yanına ölüler diyarına yas tutarak gideceğim diyerek oğlu için ağlamaya devam etti. Bu arada Midyanlılar da Yusuf'u Mısır'da Firavun'un bir görevlisine, muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar. İbraniler 4:12 şöyle der: Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Gelin Rab sözüyle bunu şimdi yapsın. Kardeşler, aslında ayetlere baktığımızda, önde de tutayım bunu. Ayetlere baktığımızda aslında anlamışsınızdır demek istediğimi biraz önce. Her şey var bu hikayede. Fakat bu hikayenin, yani o Yusuf'un çektiği acının öncesinde yaşananlar var. Bazılarını Yusuf'un yaptığı, bazılarını da babasının yaptığı. Yakup babalarından gördüğü şeyi devam ettiriyor. İshak kimi sevmişti? İshak kendi diğer oğlu Esav'ı daha çok sevmişti. Rebeka Yakup'u sevmişti. Yakup kimi sevmişti? Rahel'i sevmişti. Lea'yı sevmişti. Rahel'i sevmişti. Lea'dan uzaklaştırmıştı onu ve onun çocuklarını. Hatta kardeşiyle yüzleşme giderken en sevdiği çocuklarını en arkaya koyuyor. Rahel'le birlikte Lea ve çocuklarını onun önüne koyuyor. Yani kurtulursa onlar kurtulsun diye. Böyle bir ilişkileri vardı. Ve şu anda baktığımız hikayede çok net bir şekilde hem kendisi için çocuğuna gösteriyor, hem de diğer kardeşlerine ve diğer akraba üyelerine neyi gösteriyor? Ben Yusuf'u seviyorum. Ve hatta Yusuf'u seçtim. Ona giydirdiği o giyside de bunu net bir şekilde görüyoruz. Yusuf'u kayırdığını gizlemiyor, açık açık ilan ediyor herkese. O giydirdiği elbise de hem o bölgede, sonradan şimdi hangi firavunun olduğunu unuttum fakat yine Mısır'da buldukları bir kazıda giysileri böyle rengarenk olanlar liderler olarak seçiliyor. Onun giysileri rengarenk yapılıyor, diğerlerinki daha sade giysilerle. Fakat orada kalmıyor. Bir babanın bir gösterdiği lütuf var. Yusuf için büyük bir bereket, bir lütuf. Fakat babanın bunu hem çocuklarının önünde göstermesi birkaç şey ateşliyor. Sadece Yusuf'u, babam beni seviyormuş değil, diğer kardeşlere de babam onu bizden daha çok seviyor. Onu kayırıyor. Ve hatta başımıza lider atayacak. Bu orada kalmıyor. Yusuf da gerisini getiriyor. İki düş görüyor. Düşü anlatacak, dinlemek istemiyor. Durun durun lütfen dinleyin. Anlattığı hikayede kendisi de farkında aslında ne anlattığının. Kardeşlerine anlatınca verdikleri tepki, ilk başta kardeşlerinin, sonra kardeşleri ve babasının verdiği tepki çok sert oluyor. Sen bizim başımıza kral mı olacaksın? Ve bu ilişki öyle bir yere gidiyor ki kardeşlerine, kutsal kitapta gördüğümüz gibi, selam bile vermiyorlar. Tatlı söz söylerken orada bahsetti, şalom. Şalom kelimesi. Yani ona selam bile vermez oluyorlar. Yusuf'un yaşadığı, yaptıkları, fakat özellikle babası Yakup'un yaptıkları ailenin içindeki o parçalanmayı daha da hızlandırıyor. Ve sonra görüyoruz ki kardeşler, abiler şeye gitmiş, sürüyü gütmeye. Kimi gönderiyor? Yusuf'u gönderiyor. Yakup nasıl ki Dina'nın durumunda, o 34. bölüme baktığımız, o kadınlar gününde o baktığımız ayette olduğu gibi, nasıl ki Dina'nın durumundan habersiz ve diğer kardeşlerinin o kızgınlığından habersiz, burada da yine habersiz. Oğullarının durumundan habersiz. Abilerinin ondan ne kadar nefret ettiğini tam olarak kavramış değil. Diyor ki git bak. Orada yine kullanılan kelime şalom. Esenlik içindeler mi? Git bir bak şunlara. İyiler mi değiller mi? Şalom kelimesini ona söylemeyen kişilere git onların şalomu yerinde mi? Esenliği yerinde mi? Bak öyle gel. Burada görüyoruz ki bir babanın farkındasızlığı var, farkında olmadığı bir durum var. Fakat aynı zamanda kardeşlerin de bu lütfa verdiği bir tepki var. Bir lütuf var, baba gösteriyor, Tanrı ona iki tane görüm veriyor, bir isteğini gösteriyor ona. Bu iki görüm de çok değerlidir bu arada. Bunu nereden biliyoruz? Bildiğimiz yer aslında yine kutsal kitapta 41:32'de. Eğer bakarsanız 41:32'de Yusuf Firavun'a onun düşlerini açıklayacak. Şöyle diyor, bu konunun Tanrı tarafından kesinleştirildiği anlamına geliyordu. İki defa göstermesi. Ve burada iki tane görüm var ve bu ne anlama geliyor? Bu olacak ve çok yakın zamanda olacak. Kardeşler bunun farkında. Onun geldiğini görüyorlar Yusuf'un. Hemen öldürme planı yapıyorlar. Fakat burada yaptıkları plan sadece Yusuf'a karşı değil. Yusuf'a karşı değil sadece buradaki plan. Sözlerine bakarsak kime karşı olduğunu daha da iyi anlarız. Eğer bir görüm varsa ve Tanrı, o zaman o görümler şey gibi değil, bir rüya gördüm anlamında değil. Burada iki defa görünüyor. Aynı şey, benzer şeyi görüyor Yusuf. Bunu anlatıyor. Kardeşlerinin burada yaptıkları, verdikleri tepki çok ilginç. Şöyle diyor, kardeşler onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan onu öldürmek için düzen kurdular. Birbirlerine işte düş hastası geliyor. Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım, yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak? Eğer bu gerçekten Tanrı'nın bir isteği ise ve Tanrı bunu yapacaksa, bu lütfu verdiyse, onların verdiği tepki sadece Yusuf'a değil, bu düşleri ona veren, bu görünümleri ona veren Tanrı'ya karşı bir başkaldırış var. Bakalım yapacak mı? Bakalım olacak mı? Çok güzel anlatıyorsun. Elbette bunu tam olarak böyle kavramadılar. Nasıl ki İsa Mesih gelip mucizeleri yaptığında, mucizeler dini otoritenin önünde mucizeler yapıp, vaazlar verip, Rabbin sözünü açıkladığında onların tepkisi şey mi oldu? Ah mükemmel, Tanrı birini gönderdi bize. Mesih geldi. Hayır, çıkıp onu öldürmek için plan yaptılar. Aynı şekilde burada da görüyoruz. Yusuf'u görüyorlar, Yusuf'un anlattıklarını duyuyorlar, kabullenemiyorlar. Yaptıkları plan, hadi onu öldürelim. Fakat burada elbette kardeşler dahil oluyor. Bir Ruben var. Ruben dahil oluyor. Ruben diyor ki kardeş kanına onu öldürmeyelim, kan dökmeyelim. Ben gelir kardeşimi sonra çıkarırım buradan ne de olsa. Onu kuyuya atalım. İkna ediyor abilerini. Kuyuya atıyorlar. Sonra Yahuda plan yapıyor. Çünkü ya gelip almazsa ya da düşünsene de nasıl bunu açıklayacaklar babalarına belki. Benim elbette buradaki düşüncelerim, burada kutsal kitapta yazmayan bir şeyi sadece anlatıyorum. Yani bunu gidip baba, bütün başlangıçta ne görmüştük? Yusuf gidip olan bitenleri babasına haber ediyordu. Bak bunlar bu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye bildiriyordu. Şimdi Yusuf gidince ne diyecek babaya? Oradan çıkar. Yahuda diyor ki tamam öldürmeyelim, burada da ölmesin kardeşimiz sonuçta. Satalım. En azından biraz kar elde ederiz onun üzerinden. Onu satmaya kalkıyorlar, köleliğe satıyorlar. Ve köle olarak Mısır'a gönderilmesine bir nevi razı oluyorlar. Burada hani bazen deriz ya ilahi bir adalet vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. Bunu burada biraz daha farklı bir şekilde görüyoruz. Biraz, dediğim gibi biraz korkutucu bile olabilir bazılarımız için. Çünkü ne oluyor? Yakup babasını nasıl kandırmıştı? Hatırlıyor musunuz o hikayeyi? Yakup babası İshak'ı kandırmak için abisinin kılığına girmeden önce ne bir şey öldürüyorlar. Ne öldürüyorlar? Bir oğlak. Bir oğlak öldürüyor. Onun yemeğini sunuyor. Burada Yakup nasıl kandırılıyor? Giysiyle kandırıyor bir de Yakup babasını. Abisinin giysisini giyip götürüyor. Burada da abiler ne yapıyor? Onun ceketini alıyorlar. Bir oğlak kesiyorlar. Oğlağın kanını ona sürüp, bir bak bakalım bu kardeşimizi hani ona verdiğin ceket var, bu onun mu bir bak bakalım. Aynı kandırdığı şekilde bu sefer çocukları yapıyor. Günah devam ediyor. Günah artıyor. Orada sadece bir kandırmaydı. Burada kardeşlerini satmışlar. Onu koruması gereken kişiler kardeşlerini öldürüyor. Babalarının onu ne kadar sevdiğini bilmesine rağmen. Bugün hani şey vardır ya, bazen insanlarla sohbet ederken sanki böyle insanlık devamlı bir iyiliğe doğru giden, daha düzelmeye doğru giden bir spiral döngüdeymiş gibi. Şöyle yapıyorduk, daha kötüydük, şimdi daha iyiyiz. Bak ne kadar güzel var mı acaba? Görüyoruz ki burada küçük bir şeyle başladı. Babasını kandırdı ya, bir şey olmadı, öldürmedik, bir şey yapmadı, acı çektirmedi. O kadar kişi, sadece bir kişiye. Şimdi kardeş köle olarak satılmış, baba ölüm bekliyor. O kadar bir derinden bir acı hissediyor. Ve elbette burada da elçinin işleri geliyor aklıma. Elçinin işlerinde İsa diyor, Elçinin İşleri 2'de Petrus vaaz verirken Yahudilere şöyle diyor: İsa Tanrı'nın belirlenmiş tasarısı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edildi. Siz de onu yasa tanımazların eliyle çarmıha gerip öldürdünüz. Bir plan var. İnsanlar orada bir şey yaptığını sandı. İsa Mesih'te olduğu gibi Yusuf'ta da öyleydi. Kardeşler başardık. Bu başımızın belası kardeşten kurtulduk artık. Fakat ne oluyor? Her gün babalarını acı çekerken görüyorlar ve bu onlara bir hatırlatma oluyor. Bak, babam onu daha çok seviyordu. 11 kardeş buradayız. Babam hala onu düşünüyor. Onun yasını tutuyor. Hatırlatmaydı onlar için. Aynı şekilde görüyoruz ki yeni anlaşmada da bir teslim edilen var. Tanrı oğlunu, biricik oğlunu dünyaya veriyor. Onlara teslim ediyor. Onlar ise onu çarmıha geriyor. Burada köle olarak satan halk varken yeni anlaşmada ise İsa Mesih'i çarmıha gören dini otorite var. Her şeyi bilen, Tanrı'nın isteklerini bilen bir otorite var. Ve elbette burada bir şey daha var. Bazen kutsal kitabı anlatırken, Rabbi sözüne bakarken ister istemez bazı şeyleri atlamak istiyorsun. Acı sorunu. Yani Tanrı'nın mükemmel bir planı var baş üstüne. Çok güzel. Tanrı'nın planları her zaman gerçekleşir. Hiç kimse Tanrı'nın planlarına karşı koyamaz. Doğru. Fakat burada başka bir şey daha var. Burada bir de acı var. Burada daha sonra anlatacak ama burada Yusuf'un durumu var. Aferin Yusuf, sık dışarı kral olacaksın. Değil. Yusuf o kuyuya atıldı. Kardeşleri tarafından atıldı. Onu çok seven babasından ayrıldı. Bu acıyı da görmemezlikten gelemeyiz. Bazen bu dünyada da bunu yapabiliyoruz. Ve hatta bunu kendim birbirimize acımasızca yapabiliyoruz. Bir kişi acı çektiğinde sabret. Rab seninle. Doğru ama bu acı da gerçek. İkisi bir arada görüyoruz bu ayetlerde. Tanrı nerede diye Yusuf sorabilir miydi? Evet sorabilirdi. Ya Rab sen bu kadar görün verdin. Bulunduğum yer kuyu. Bulunduğum durum kardeşlerim beni satmak üzere. Bulunduğum durum köle oldum. Nerede o görümler? Nerede o plan? O acıyı da görmemezlikten gelmemeliyiz. Ya babasının durumu, Yakup'un durumu? Kaç yıl tam olarak şu an hatırlamıyorum ama uzun yıllar boyunca o durumu yaşadı. Her gün diyor. Gözyaşı döktü oğlu için. Bu acı da birlikte. Fakat yani buna bakarken ne demeliyiz o zaman? Yani acı var, Tanrı'nın planları var. Bunlar birbirine zıt değil, ayrı değil, bir arada. Bunu nasıl biliyoruz? Yani Tanrı tamam oğlum, bak bu kadar dua ettik. Tanrı neden cevap vermedi? Neden bu acıyı kaldırmadı? Sabret, şöyle olacak. Cennette bunu da yapabileceksin. Cennette şöyle olacak. Yeterli bir cevap mı? Ben yeterli bir cevap olduğunu sanmıyorum. Evet bir gün o hakikat gelecek. Fakat bizim için yeterli cevabı İsa Mesih kendisi veriyor zaten. Beden alıp aramıza geliyor. Senin ve benim çektiğim acının çok daha fazlasına düşünemeyeceğimiz seviyede o acıyı tadıyor. O babasından, o çarmıhtaki Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin sözleri sadece bir klişe, bir laf, öyle olsun diye söylenmiş laflar değildi. O acıyı, Yusuf'un çektiği acıdan çok daha fazlasını İsa Mesih çekti. Çünkü Yusuf hala günahkardı. Yusuf hala abilerinin önüne gidip onu söyleyen, onların gözüne sokan, hatta babasının verdiği tepkiden de bunu görüyoruz. Böyle bir insandı. O çektiği acı elbette hak etmediği bir acıyı çekti. Fakat İsa Mesih'in o çektiği acının yanında hiçti. Bu ayetlere bakarken Yusuf İsa Mesih için çok değerli bir karakterdir. Yusuf için şey derler, eski antlaşmadaki bir nevi en net İsa Mesih'i yansıtan karakterlerden biri denir. Neden olduğunu da paylaşacağım. Oluyor böyle şeyler, sorun yok. Neden olduğunu söyleyeyim. Ama fakat yani bakmadan önce şunu söyleyeyim. İsa Mesih için hep şey deriz. Eski antlaşma gölgedir. Yeni antlaşma onun gerçekleştiği yerdir. Bir nevi şöyle düşünün. Güneş vurduğunda, bana vurduğunda arka tarafa düşen, geçmişe doğru düşen gölge. Fakat asıl olan İsa Mesih'tir. Hangi anlamda? Gelin Yusuf'un hikayesine tekrar bakalım. Kısa kısa. Yusuf kardeşleri tarafından reddedildi. Değil mi? 11 kardeşi var. Onu sevmesi, koruması gereken 11 kardeş tarafından reddedildi. Fakat İsa Mesih, aynı şekilde günahsız olan İsa Mesih, iyileştirdiği, sözünü paylaştığı, yemek yediği, zaman geçirdiği insanlar tarafından aynı şekilde reddedildi. Yusuf, Yahuda tarafından para karşılığı satıldı. Yusuf, abileri tarafından para karşılığında satıldı. Aynı şekilde İsa Mesih, havarisi, o sevdiği havarisi, o bir gece öncesi ayaklarını yıkadı. Biraz sonra yapacağımız Rabbin sofrasında olduğu gibi sofrayı verdiği, sevdiği havarisi Yahuda tarafından 30 gümüş karşılığında satıldı. Yusuf'un masum acısı ailesini sonra görüyoruz ki fiziksel bir açlıktan kurtardı. Ne oluyor? Elbette biliyorsanız bir hikayeyi fazla derine girmeyeceğim ama Yusuf Mısır'a gidiyor. Mısır'da yükseliyor. Firavun'un yanında en yüksek ikinci adam oluyor. İkinci kişi oluyor Firavun'dan sonra. Ve yaptığı planlarla ve uyguladığı planlarla yeteri kadar yiyecek depoluyor ve halkı açlıktan koruyor. Ve ailesini de korumuş oluyor. Ailesi gelip ondan besleniyor. Bir açlık var ve onu koruyor. İsa Mesih ne kadar da o birçok insanı doyurmuş olsa da İsa Mesih'in kurtuluşu çok daha derin ve büyük bir kırılışın kurtuluşudur. Senin ve benim problemim sadece fiziksel bir problem değil. İçsel bir problem. Senin ve benim problemim bir akrabamdan ayrı kalmak değil. Bizler Tanrı'nın suretinde yaratılmış varlıklarsak gerçekten bizler ona baş kaldırdık. Dünyasam da bir babamdan değil, benim gibi günahkar olan bir insandan değil, belki kendi gözümde şey yapabilirim. Ya babam bana böyle davranmıştı, ben o nedenle böyle davranıyorum ona. O bana böyle davranıyor, belki benim aklıma kötü şeyler düşünüyor. Diyor ki oğlum bana böyle yaptığı için ben de ona davranıyorum. İkimiz arasında gidip gelebilir. Fakat benim başkaldırışım başka bir günahkar insana karşı değildi. Benim başkaldırışım mükemmel olan bir insanaydı ve beni kendi suretinde yaratıp sevgisi aracılığıyla yaratan bir Tanrı'ya karşı yaptım ben aynısını. Benim problemim sadece fiziksel bir açlık değil. Yusuf Mısır'a gönderilirken bu açlık, bu ölümden bir nevi, fiziksel ölümden onları kurtardı. İsa Mesih neden geldi? İsa Mesih bizi o sonsuz ölümden, kalıcı ölümden, Tanrı'dan sonsuz bir ayrılıktan kurtarmaya geldi. İsa Mesih sadece güzel böyle kullanılması gereken, hatırlamamız gereken güzel hoş sözler vermedi bize. İsa dedi ki ben sizde yaşam, bol yaşam olsun diye geldim. Bu ne demektir? O zaman bizde bol yaşam ve yaşam yok. Bizler günahlarımızın içinde ölü insanlarız. İsa Mesih bu nedenle geldi. O bol yaşamı bize vermek için. Bu nedenle Tanrı'nın ailesini yani bizleri sonsuz ölümden kurtarmış oldu İsa Mesih. Son olarak da Yusuf kardeşlerini affedip sonra görüyoruz ki onları kendi görkemine ortak etti. İsa Mesih de aynı zamanda sana ve bana sunduğu bu. Biz insanlar Hristiyan olsun diye çabalamıyoruz. Bizim amacımız insanların bir takımdan diğer takıma geçer gibi bir din değiştirmesi değil. Bizim amacımız, isteğimiz, arzumuz Tanrı'nın kutsal kitabında gördüğümüz isteği ve arzusu. Sizin onunla esenlik bağını tekrar kurmanız. Bunu da yapabileceğimiz tek yol İsa Mesih aracılığıyla. Görüyoruz ki kendini sonsuz krallığına ortak etmeye davet ediyor bizi. Diyor ki ben size kul demem. Kul efendisinin ne yapmak istediğini bilmez. Ben size ne diyorum? Dost. Tanrı'nın krallığında bizler, siz ve ben davet edildiğimiz ilişki yap, et. Sormana gerek yok. Yapacaksın. Kork. Değil. Bu dünyasal ilişki. Tanrı'nın egemenliğinde bize vaat edilen, bize sunulan ilişki dostluk. O bağ, o sevgi bağının tekrar sağlanılması. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın krallığında, Tanrı'nın egemenliğinde ne kadar da İsa Mesih gelip Tanrı'nın egemenliğini başlatmış olsa da bu dünyada hala günah var. Bir plan yapıyorsunuz, iyi bir plan yapıyorsunuz. Diyelim ki belki biriyle ya ben bu kişiyi affedeceğim, ben bu kişiyle o bağımı tekrar sağlayacağım. Çok güzel bir şey. Tanrı'nın isteğine de uygun bir şey. Bu güzel bir şey yapmaya kalktığınızda bile güzel bir şey bu, neden olmuyor? Bazen olmuyor. Bazen o ilişkiyi kurmak istediğiniz kişi reddediyor. Bir sapak oluyor orada. Yani beklenmedik bir şey oluyor. Belki bir iş kurmaya çalışıyorsunuz. Belki evliliğinizde problemler var. Belki sağlığınızda. Bilemiyorum ama siz kendinize bakın. Yani ne tür şeylerde benim bir beklentim vardı ve ben kötü bir şey de değil bunların hiçbiri. Fakat bir sapak, bir olmuyor. Böyle denedim olmadı, şöyle denedim olmadı. Sanki Tanrı'nın planı tehlikedeymiş gibi, olmayacakmış gibi gelebilir. Yusuf'un hikayesinde de eminim Yakup çok sonraları Yusuf'u tekrar gördüğünde ne hissetti bilmiyorum. Yani öldü sandığı oğlunu tekrar gözleriyle görmesi, onu tekrar, o ilişkiyi tekrar sağlaması nasıldı bilemiyorum ama tahmin edebiliyorum biraz. O ilişkinin tekrar yani ya oğlum git, öldü sanmıştım fakat bunun aracılığıyla Mısır'a gitti. Şimdi biz aç kalıp ölmememiz için Tanrı onu kullandı. Siz de acılarınıza bakarken şey yapmayın. Ya dayan Özgür, Tanrı bunu kullanacak değil. Acı çekiyorsunuz, bunu kabullenin. Dünyadayız hala. Bu dünyada günah var. Olmaya da devam edecek. Sizler olmasa bile yanınızdaki başka biri o günahı işleyecek. Size acı çektirecek. Bu dünyanın ne yazık ki bir parçası. Fakat aynı zamanda hamdolsun ki bizi uzaktan durup bir deist, bir düşünce gibi kendi başımıza ve kendi çaremize bırakmış bir Tanrı yok. Dünyaya geldi. Beden aldı. Aramızda yaşadı. Bizi tanıdı. Bizim zayıflıklarımızı yaşadı. Ona rağmen onun üstesinden geldi ve günah işlemedi. Böyle bir Tanrı'ya sahibiz. Tanrı bana Özgür şunu yap dediğinde hiç aklına gelmeyen ya Tanrım sen beni anlamazsın değil. Beni anlıyor. Ve bunu yapacak gücü de sağlayan Tanrı'nın kendisi. Hayatınız hakkında planlar yapıyorsanız bence bu ayetler çok güzel bir hatırlatma. Yusuf da plan yaptı, Yakup da plan yaptı. O planın son hedefi önemli. Ulaşacağı yer önemli. O yolda ilerlerken farklı şekillerde olabilir. Bizim beklemediğimiz şekilde. Dua ederken, Tanrı'dan dilerken de bunu aklınızda bulundurun. İstediğiniz gibi olmayabilir. Fakat o istemediğiniz şeyde Tanrı kendisi sizi yalnız bırakmıyor. Sizinle birlikte orada duruyor.